Ayrım 9. Sayfa 67. İkinci kısım. 11. Kumran İsrail. İsrail polisinin Bell helikopteri inerken havalandırdığı toz girdabının ortasına kondu. Pervanelerin ıslığı dinince müfettiş Lela Raul yolcu koltuğundan indi. Çikolata renkli gözlü, at kuyruğu biçiminde bağlanmış kestane saçlı, 30'larının sonunda bir kadındı. Yakında bir yerde toplanmış gazetecileri, onların arasındaki televizyoncuları ve hepsini geri itmeye çalışan polisleri gördü. Biraz ötede 3 polis Ford'u duruyor, yerel karakoldan gelmiş 5-6 üniformalı polis memuru da dikilmiş sohbet ediyor ya da sigaralarını tellendiriyordu. Ray-Ban güneş gözlüğü takarak onlara doğru yürüdü. Uzaktaki bir yamaçta bir bedevi çoban keçilerini otlatıyor, çevrede kavruk tepelerden, yarılmış tümseklerden başka bir şey görünmüyordu. Bir saniye kadar sonra İsrail Hava Kuvvetleri'nin bir F-18'i kükreyerek vadinin üstünden geçti. Ardında bir sarsıntı ve bir gök gürültüsünü andırır bir patlama bırakarak yukarı dönüp bir mermi gibi yükseldi. Patlama uzaktaki keçileri dağıttı, Lut Gölü'nü çevreleyen tepelerde yankılandı. Ürdün sınırına böylesi yakın bir yerde hava devriyeleri alışılmış bir şeydi. Lela, gazetecilerin ve televizyoncuların toplandığı tarafa baktı. Onlarla konuşan üniformalılardan birinin göbeği biradan sarkık, tıknaz bir polis değmeni olduğunu gördü. Dişlerinin arasına bir kalem sıkıştırmış, eline bir defter almıştı. Teğmen kalabalıktan ayrıldı. Ağzındaki kalemi çıkarıp saygıyla kasketine dokundu. Müfettiş Raul, geldiğiniz için teşekkürler. Teğmen Mossberg, medya çakalları cesedin çevresini sarmış bile. Adam gülümsedi. Kötü haber bazıları için hep iyi haberdir. Çok ilgi var. Hatta Kudüs'ten bazı yabancı muhabirler bile gelmiş. Sanırım cinayet ve arkeoloji her zaman bir araya gelmiyor. Ceset şurada, yakındaki çadırda. Lela yaklaşık 100 metre ötede bezden yapılmış insan boyunda basit çadırlar olduğunu gördü. En yakındakinin girişinde iki polis nöbet tutuyordu. Daha sağda park etmiş iki dört çekerin ve bir Opel minibüsün yanında iki portatif kabin ve tuvaletin duvarına dayanmış bir sıra kazma ve kürek gördü. Kabinlerden birinin dışına toplanmış gelişini bekleyen, çeşitli yaşlarda sivillerden oluşan bir grup da vardı. Merak ettiyseniz söyleyeyim dedi Mossberg. Hepsi de arkeoloji ekibinden. Adli tıp uzmanımız Yad Herşel'i tanıyorsunuzdur. İncelemesini bitirmek üzere. Buraları bilir misiniz müfettiş? Kız başını salladı. Öyle denebilir. Yakınlardaki bir kibbutzda otururken bu tepelere tırmanarak büyüdüm. Bana kurbandan bahsetsene. Şefiniz söylemedi mi? Çoğunu anlattı ama ben yerinde duymak istiyorum. Mossberg cebinden bir pipo çıkardı. Elini siper edip ucuz bir çakmakla yaktıktan sonra birkaç nefes çekti. Ölen Donald Green adında Amerikalı bir profesör. Arkeoloji kazısının başıymış. Lela, Teğmen'in peşinden çadırlara doğru yaklaşırken ''Nasıl ölmüş?'' diye sordu. Sabah 6'dan biraz önce göğsüne saplanan bir çakıyla. Çakının sahibi belli mi? Ekibinden birinin çakısı olduğu anlaşılıyor. Jack Kane adlı bir Amerikalının. Bulduğu bir kalıntıyı incelemesi için çakıyı profesöre verdiğini iddia ediyor. Lela gözlerini kaldırdı. Nasıl bir kalıntı? Teğmen parmağıyla vadiyi gösterdi. Tam şurada, tepelerin dibine yakın bir yerde, ağ bölgesi olarak bilinen kazı alanının güneyinde, toprak kap içinde deri bir parşömen bulmuş. Kumran kazı bölgelerine ayrılır. Örneğin kamp B3 bölgesinde. Neden bahsettiğini biliyorum dedi müfettiş. Sen devam et. Dediklerine göre Green, Kane'in bulduğu parşömeni görünce öylesine heyecanlanmış ki, neredeyse altına kaçıracakmış. Çok önemli bir buluş olduğunu hemen anlamış. Milattan sonra 1. yüzyıl. Bu bölgede böyle bir sürü parşömen bulundu. yıllardan beri birçok tartışma yaratan Ölü Deniz parşömenleri. Anlaşılan son bulunan parşömen çok önemli bir şeymiş. En azından Kane öyle diyor. Neden? Bana kalırsa size kendisi anlatsın daha iyi müfettiş. Konunun uzmanı değilim. Onun için bütün bu velveleyi anlayamıyorum. Portatif kabinlerin dışında bekleşen sivillere yaklaşırlarken Lele onların yüzlerini inceleyip Mossberg'e "Katil Jack Kane mi?" diye sordu. İşler burada biraz çatallaşıyor. Olmadığını iddia ediyor. 6'ya aşağı yukarı 20 kala Green'i canlı bıraktığını ve güneşin doğuşunu izlemek için kampın doğusundaki tepeye tırmandığını söylüyor. Green'in yeğeni var, Yasmin. O da saat 6 gibi Kane'in yanında, tepede olduğunu söyledi. Anlattıklarına göre yaklaşık 20 dakika önce amcasını Kane'in bulduğu parşömeni incelerken görmüş. 6'ya 20 kala mı? Arkeologların gece vardiyasında kaldıklarını bilmiyordum. Dediğim gibi Green parşömenden çok heyecanlanmış. Bütün ekip gecenin geç saatine kadar kutlamış. Profesörün yeğeni Kane'in hareketlerine tanıklık ediyor mu? Pek değil. Bana kalırsa Yasmin Green onu tepede görmeden önce Kane'in hesabını veremediği bir 5 ya da 10 dakika var. Kane bulduğu parşömeni düşünerek kampta gezdiğini, daha sonra tepeye tırmanmaya karar verdiğini anlattı. Bana sorarsanız bütün bunlar fazla açık görünüyor. Elimizde cinayet nedeni var mı? Daha yok. Buradakilerin ortak düşüncesi Green'in kaba davrandığı ve ekiptekilerle her zaman anlaşamadığı. Kafası bozuksa insana pislik gibi davranıyormuş. Küstah diyorlar onun için. Rahatsız edici diyorlar. Duyduğum ama bir hanımın yanında tekrarlayamayacağım bir sürü başka sıfat daha var. Bıçaklanıp öldürülmeyi hak edecek kadar mı rahatsız ediciymiş? Teğmen omuzlarını silkti. Profesörle Kane arasında mesleki rekabet var mı? Diye sordu Lela. Mossberg kafasını kaşıdı. İkisinin arkeoloji konusunda bazen kedi köpek gibi çekiştiklerini duydum. Ama dediklerine göre parşömen hakkında değil. Green parşömenin bulunmasıyla havalara uçmuş. Kimden duydun? Ötekilerin bazılarından. Genç kadın kabinlerin yanına toplanmış 20-25 kişiye baktı. Ekipte kimler var? İsrail Eski Eserler Müdürlüğü'nün desteklediği uluslararası bir kazı. Toplam 40 kişi. 30'u erkek, gerisi kadın. 8'i İsrailli, ötekiler Amerikalı, İngiliz, İtalyan ve Fransız. Aralarında bir Filistinli ile bir Lübnanlı bile var. Bir de eşekçilik yapan 10-12 bedevi. Herkes şaşkınlık içinde. Bedeviler? Mossberg omuz silkti. Bazı bedevilerle Filistinlilere davranışlarımızdan topraklarına el koyup üzerinde yerleşimler kurmamız yüzünden hükümeti sorumlu gören bir sürü İsrailli tanıyorum. Buna bir diyeceğim yok. Devam et. Yine de buradaki aşiretler kendi işlerine bakan düzgün ve zararsız insanlar. Kazı ekibiyle tartışma ya da anlaşmazlık olmamış. Duyduklarıma bakarsak birinin göğsüne bıçak saplamak için hiçbir neden yok. Çadırın yanına geldiler. Üniformalı nöbetçiler selam durdu. Lela ipuçlarını korumak için kumların üzerine tutturulmuş plastik örtüler gördü. Pekala, göğsündeki bıçağı hak etmek için profesör neler yapmış bir bakalım. 12. Kendim yapsam daha iyisini beceremezdim. Tek bir darbe, bıçak doğruca kalbe saplanmış. Adli tıp pataloğu çadırın ortasında duruyordu. Yat Herschel, keçi sakallı, sürekli sırıtmasıyla ölümü eğlenceli bulduğu kanısı uyandıran ufak tefek bir adamdı. Green'in cesedi önünde yatıyordu. Üstünü kısmen örten kanlı beyaz çarşafın bir ucu da Herschel'in elindeydi. Tabii ölüm çabuk ama bir o kadar da ızdıraplı olmuş olmalı. Lela önündeki cesedi inceledi. Kırlaşmış saçları yele gibi kabarık, iri ve etine dolgun Amerikalı profesör yaklaşık 100-110 kilo ağırlığında görünüyordu. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Yüzünde sanki ölümü hiç beklemiyormuş gibi şaşkın bir ifade vardı. Genç kadın Green'in göğsüne saplanmış Gerber marka çakıyı inceledi. Yaradan sızan kanlar yol yol pıhtılaşmıştı. Lela başını çevirdi. İnsan boyundaki geniş çadıra bakmaya koyuldu. Bir köşede kamp yatağı, diğer elinde bir sandık, yatağın yanında da tıka basa kitap ve defter dolu birkaç raf. Hemen beride eski bir masa, onun üzerinde de çürümüş bir malzeme kütlesini andıran dürülmüş bir küme gördü. Yerde de pişmiş topraktan eski görünüşlü bir kap yatıyordu. Başını salladı. Gördüklerim bana yeter. Başka ne anlatacaksın Yed? Herşel çarşafı cesedin üzerine örttü. Ölüm sabah saat 5 ile 6 arasında gerçekleşmiş. Çakının sapı parmak izi bırakmayacak şekilde silinmiş. Çadırın girişine giden 4 ayrı ayak izi bulduk. Ama iki yanlarındaki silme izlerine bakarak hepsinin katilin uzaklaşmasından sonraya ait olduğunu çıkardık. Yer süpürülmüş, muhtemelen cinayetten hemen sonra. Karım bu kadar temiz olsun isterdim doğrusu. Başka? Çadırın dışında sağda bir çift kısmi çizme izi, kimin olduğunu çıkarmaya çalışıyoruz. Parmak izine gelince hepsini bulmak istesek en az bir yılımızı alır. Kitap raflarında, sandıkta, hatta yerdeki bezde. Burası ne de olsa profesörün çalışma odası. Her an ekipten birisi geliyormuş. Sadece çadırın orta direğinden 20 ayrı parmak izi topladık. Lela toprak zeminde kızıl bir kitle görüp diz çöktü. Parmağın ucuyla dokunup burnuna götürdü. Kahve lekesi diye sırıttı Herşel. Kontrol ettim. Genç kadın ellerini ovuşturup ayağa kalktı. Dikkatini masaya ve üzerindeki çürümüş şeye çevirdi. Nedir bu? Parşömenin sarılı olduğu keten bez. Kavanozun içinden çıkmış. Parmak izi için bunu da inceleyeceğiz. Genç kadın keten parçasının üzerine eğilip soludu. Kumaş toprak ve rutubetle karışık eski kokuyordu. Masada parmak izi var mı? Sürüyle. Plastik bir ipucu torbası alıp Lela'ya gösterdi. Yerde bir de bunları bulduk. Müfettiş torbanın içindekilere bakarken birkaç santimetre boyunda solmuş gazete parçasına benzeyen sepya renginde bir takım şeritler gördü. Nedir bunlar? Sanırım eski parşömen kırıntıları. Tomardan düşmüş olmalı. Sence burada boğuşma falan olmuş mu diye sordu Lela. Boğuşma izi pek yok. Torbadakileri inceleyeceğim. Parşömenin yaşını belirlemek için karbon tarihlemesi bile yaptırabiliriz. Pekala, bana ne zaman bir şeyler anlatabileceksin Yat? Mosberg'e de dediğim gibi otopsinin bu akşam yapılması gerekecek. Gerisi yarın bir vakit. Mosberg, bir şeyler çıkarabilmek için adamlarımdan ikisini yerli bedevilerle konuşmaya gönderdim dedi. Şimdilik her attığımız karavana. Tanık falan, birileri bir şey görmüş mü Yat? Asıl sorun herkesin çok fazla içtiği ve Kane ile Yasmin dışında hepsinin yatağa devrilmiş olması. Bu ikisinin arasında bir şey var mı? Mosberg bir kez daha omuz sikti. Öyle diyen kimse yok. Ama ikisi sabahın altısında tepede konuşuyorsa bunun bir nezaket sohbeti olacağını sanmam. Buddy Savage sabah 6 gibi Profesör Green'in çadırının girişindeki perdenin rüzgarda şaklamasıyla uyandığını söylüyor. Dediğine göre sesten uyuyamayınca nedenini anlamak için kalkmış ve Green'i göğsünde bıçakla yerde yatar bulmuş. Ötekileri uyandıran Bay Savage. Daha sonra parşömenin yok olduğu anlaşılmış. Ne demek yok olduğu? Çalınmış, kaybolmuş. Her neyse. Adamların bütün çadırları her kabini aradı. Kampta parşömenden iz yok. Sence parşömen hırsızlığı Green'in ölüm nedeni olabilir mi? Mosberg ensesini kaşıdı. Mümkün olabilir. Adamlarım hala kazı ekibini sorguluyor. Hepsini bitirip bir sonuca varmamız uzun sürebilir. Lela her şeye bakıp başını salladı. Teşekkürler Yat. Rica ederim. Herşel sırıtıp işinin başına döndü. Lela Mosberg'e, Buddy Savage denen adamı sorguladın mı? Diye sordu. Adam başıyla onayladı. Anlattıkları gerçeğe uyuyor gibi. Kabinlerden birine bir sorgu odası kurdum. İstediğiniz herkesle orada konuşabilirsiniz. Öyleyse hemen başlayalım. Çadırdan çiğ aydınlığa çıkan Mosberg'i izledi. Kısa saçlı, tıknaz bir adam nöbetçilere yaklaşınca bir dalgalanma oldu. 60'ına merdiven dayamış görünüyordu. Üzerinde haki bir askeri gömlek, çamurlu spor ayakkabıları ve diz boyu sahra pantolonu vardı. Başında da arkaya kaykılmış, üzerinde NYPD yazılı bir beyzbol kasketi. Amerikan aksanıyla seslenirken gergin olduğu belliydi. "Hey Mossberg, bu kahrolası sıcağın altında daha ne kadar pineklememiz gerektiğini söyler misin? Tanrı aşkına, insanlar kaynıyor, herkesin ifadesini almadın mı daha?" "Mossberg, sizi daha fazla bekletmemeye çalışacağız Bay Savage," dedi. "Ancak müfettiş Raoul sizin ve bütün herkesin ifadesini gözden geçirmek isteyecektir. Onun için bir yere kaybolmayın." "Kim kayboluyor ki? Uykuya ihtiyacımız var bizim, gezmeye değil." "Bu hanım müfettiş Raoul. Dosyayla o ilgilenecek." Amerikalı Lela'ya dönüp elini uzattı. "Sizi tanıdığıma sevindim müfettiş. Belki de pek o kadar sevinmedim. Burada olanlardan sonra hepimiz şoku hala atlatamadık." Lela adamın gözlerinin altındaki koyu halkalara baktı. "Siz cesedi bulan Bay Savage olmalısınız." Adam elindeki Coca-Cola kutusundan bir fırt çekti. "Doğru işitmişsiniz. Oldukça sarsıcıydı. Profesör Green ile uzun bir dostluğumuz vardı. Bu arada adım Buddy. Sizlerin onu kimin öldürmüş olacağı konusunda bir fikri var mı?" "Henüz yok." Savage boş Coca-Cola kutusunu avcunda ezdikten sonra özensizce yere fırlattı. "Dinleyin müfettiş. Öteki herkes gibi Mossberg'e bildiğim her şeyi anlattım. Gerçekten de her birimizle yeniden konuşmak niyetinde misiniz?" "Evet, muhtemelen konuşmam gerekecek Bay Savage." Savage soluğunu yorgunca boşalttı. Kasketini çıkarıp parmaklarını seyrelmeye yüz tutmuş kızıl saçlarının arasından geçirdi. "Öyleyse hepimize bir iyilik yapıp bu işi bir an önce bitirseniz. Profesöre saygımız sonsuz ama ekibin büyük kısmı gece hiç uyumadı, yıkılmak üzereler." "Elimden geleni yaparım Bay Savage." "Bunu unutmayacağım." Kasketini yeniden başına geçirip diğerlerinin yanına yürüdü. "Demek Buddy Savage bu," dedi Lela. "Evet, üstelik haksız da sayılmaz. Buradaki herkesi 4 saatten beri tutuyoruz. Üstelik çoğu dün gece doğru dürüst uyumamış. Hepsi bitkin." "Öyleyse işi hızlandırmaya bakalım." Ekip üyelerine bir göz attı. Bu sefer de pantolondan bozma keten şort giymiş, yanık tenli birinin kabinden çıktığını gördü. Adam Lela'ya doğru bakmadan ekiptekilerin biriyle konuşmaya girişti. "Mossberg, bu da Jack Kane," dedi. "Evet, tanıdım onu." Mossberg'in kaşları çatıldı. "Yoksa tanışıyor muydunuz?" "Başka bir hayattan, çok uzun zaman önceden." Güneş bulutların arasından görününce güneş gözlüklerini taktı. "Galiba eski bir arkadaşlığı hatırlamak için çok uygunsuz bir zaman." Ayrım 9 sonu. Sayfa 78. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Bell. B-E-L-L. Ray-Ban. R-A-Y-B-A-N. Yad Herşel. Y-A-D H-E-R S-H-E-L. N-Y-P-D. N-Y-P-D. Coca-Cola. C-O-C-A C-O-L-A.